Ayrım 11.
Pek nadiren sesle, daha çok kafesi asayla vurarak toplantıyı dağıttıkları vakidir. Toplantı dağıldıktan sonra Vezir-i Azam ve ilgili kurul üyeleri öbür kapıyı, Babüstade'yi geçerek arz odasına girerler. Padişah hepsini dinler ve müzakerelerin özetini alır. Eğer Vezir-i Azam hünkâra bir şeyi mahrem olarak arz etmek istiyorsa susar, bu suskunluk öbür kurul üyelerinin dışarı çıkmasını gerektirir. Genellikle vezirin, başvezirin yahut Vezir-i Azam'ın padişaha yazılı olarak verdiği arz tezkiresi diye bilinen evrakın adı 15-19. Asırlarda telhistir. Padişahlar çok önemli emirleri yazılı olarak hattı hümayun denen bir biçimde bildirirler. Bu ayrıdır. Genellikle padişahların vezirlerine verdikleri notlar bazen samimi bazen de resmi bir ifade taşır. Vezir-i Meali Semir'in benim vezirim gibi bir hitap tarzlarıdır ve oradan padişahların kaligrafisini yani hattını da tanırız. Mesela 4. Murad'ın şaşılacak derecede zarif bir kaligraf olduğu görülür. Hiç şüphesiz ki 3. Ahmet gibi bir padişahın hattı bir sanat eseridir. 2. Mahmut özgün bir hattattır. Ancak bütün Türk tarihinin en önemli bestekarlarından birisi olan 3. Selim'in yazısından hiç söz etmesek daha iyidir. Divan-ı Hümayun gerçek anlamda imparatorluğun yönetildiği bir kuruldur. Bu bir bakanlar kurulu değildir. Buradan çıkan kararların hukuken çok geçerli olduğu söylenemez ama bu kararlar fiiliyatta geçerlidir. Çünkü Vezir-i Azam kadiri mutlak bir vekildir. Onun başkanlığında toplanan bu kurulun toplanması da, müzakere usulleri de, dağılması da, toplantı günleri de uzun asırlar içinde oluşmuş bir ananeyi aksettirir. Divan-ı Hümayun üyeleri sabah namazını genellikle Ayasofya'da kılarlar. Ayasofya bütün İslam dünyası için bir numaralı camidir. Protokolde yeri de öyledir. Nitekim fethe kadar da büyük katedral olmasıyla bir numaralı kiliseydi. Buradan gelenler büyük kapıyı yani Bab-ı Hümayun'u atla geçtikten sonra Babüsselam dediğimiz bugün müze girişlerinin bulunduğu asıl giriş kapısından attan inerlerdi. 1739 senesinde Belgrad Barışı'ndan zaferle dönen İvaz Mehmet Paşa'ya 1. Mahmud'un istisnai atıfeti dolayısıyla atla girme dışında böyle bir vakıa pek görünmez. Daha içeriye atla girmek sadece padişaha mahsus bir imtiyazdır. İçeride protokol sırasına göre yerleşen divan üyeleri sadrazamın girişiyle birlikte müzakerelere başlar. Bu arada kendilerine yaz veya kışa uygun ikramda bulunulurdu. Kimler Divan-ı Hümayun üyesidir? Tabii ki ilk önce Vezir-i Azam ve sonra sırasıyla 1., 2., 3., 4. vezirler gelir. Anadolu ve Rumeli Kazaskeri efendiler de Divan-ı Hümayun üyesidir. Şeyhülislam üye değildir. Müftü hiçbir zaman Divan-ı Hümayun'da bulunmamıştır. Müftünün kabineye dahil olması tanzimattan çok sonraki bir olaydır ve protokol yönünden Vezir-i Azam'dan sonra Şeyhülislam gelir. Ancak klasik Osmanlı devirlerinde kasr-ı adl, adalet kasrı dediğimiz Floransa üslubuna uygun yapılmış, İstanbul'un her tarafından görünen, imparatorluğun yüksekliğini, haşmetini temsil eden kulenin altında Şeyhülislam hiçbir zaman bulunmamıştır. Vezirlerden sonra gelen üye tabii ki Yeniçeri ağasıdır. Ağa burada general demektir. Ardından bir mareşal olarak 19. asırda Bahriye Nazırı olan Kaptanı Derya gelir. Asıl önemlisi nişancı kurulda üyedir. Nişancı pratikte bütün Osmanlı kançılaryasının en yüksek memurudur. Nişancının görevleri sandığınızın çok ötesindedir. Çünkü bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun tapu kadastro amiridir. Bütün tımarlıların, ziamet sahiplerinin kayıtları nişancıda tutulur. Bunların beraatını vermek, süreci geliştirmek ve gerçek anlamda tevdi etmek onun yetkisi ve kararına dahildir. Bir kere Vezir-i Azam'ın yanındaki en önemli üye Kançılarya'nın şefidir. Reis-ül Kütap gibi dış işlerinde uzmanlaşan kalabalık bir katip ordusunun yani Divan-ı Hümayun tercümanlarının reisi durumundaki memur ona bağlıdır. Nişancı ayrıca gelen giden evrak kaleminin de başındadır. En önemli görevi tabii ki imparatorluğun tapu kadastro nazırı olmasıdır. Yani binlerle ifade edilen tımar ve ziyamet kaydı ki askeri, idari ve mali nizamın temelidir, onun elinden geçer. Tımarlılar savaşlardaki yararlılıkla bu beraatı alsalar da bunların işlenmesi, geliştirilmesi ve arazilerinin kendilerine verilmesi tamamen nişancının adaletine, ferasetine ve becerisine kalmıştır. Tabii bunları kontrol etmek, icabında boşalan tımarların akıbetini izlemek, bazı tımarlıları gerektiği halde azletmek de tamamı ile bu önemli göreve bağlıdır. Nişancıların arasında Kanuni zamanının ünlü nişancısı Celalzade Mustafa gibi hem tarihte hem edebiyatta üstatlığa erişmiş, Arap-Fars dilini Türkçe ile çok iyi mezcedebilmiş, maharetli kimseler de vardır. Divan-ı Hümayun'un en önemli iki unsurunun Anadolu ve Rumeli Kaz askerleri olduğunu söyledik. Şüphesiz Osmanlı ordusunun askeri hakimi durumundadırlar. Bu iki memur zamanla bir hiyerarşiye bağlı kadıların tayin terfilerinin olağan olarak tekrar azledilmesi, yani görevden çağrılıp beklemesi, tekrar bir üst rütbeye yükselmesi gibi çok önemli bir mekanizmanın başındadırlar. Anadolu ve Rumeli Beylerbeyi payesini taşıyan Beylerbeyi vezirler ise Divan-ı Hümayun'un en başından beri üyeleriydi. Hiç şüphesiz Kaptan Paşa gibi servet sahibi, deniz işlerinden anlaması şart olmayan ama bir donanmayı teçhiz edecek marifetteki birinin de divanda bulunması gerekiyordu. Nihayet müşavir durumundaki vezirlerden sonra Yeniçeri ağası askerin başı olarak buradaydı. Divan-ı Hümayun imparatorluğun bütün meselelerini tartışırdı. Yabancı devletlerle olan ilişkileri ele alırdı. Harp kararı için padişaha tavsiyede bulunmak divanın işidir. Aynı zamanda divan umulmayacak şeylerle de uğraşır. Başkent İstanbul'un iaşe sistemi, yakacağının temini çok önemli görevdir. Burada çok önemli bir konuya değinmek gerek. Zamanın teknolojik şartlarına göre çok büyük bir şehir olan İstanbul, Bizans'tan beri özel bir biçimde et ve tahılın temin edildiği, depolandığı ve belirli fiyat kontrolüyle, yani mecburi tekel ve marka tespitiyle tevdi edildiği bir şehirdir. Bunun ihmal ve aksaması büyük problemlere, hatta isyanlara neden olurdu. Divan-ı Hümayun kararlarının hiç şüphesiz ki padişahla tartışılması gerekir. Ama bu bir sunumdur ve zannetmeyelim ki orada bir veto sistemi fazla işlemekteydi. Nihayet bu insanlar devlet-i aliye umuru içinde yetişmişlerdi ve bunu bilirlerdi. Divan cuma günleri de toplanırdı. Cumaları en yoğun çalışma günüydü. Divan-ı Hümayun temyiz davalarına bakardı, halkın müracaatlarını dinlerdi. Dahası ihtida eden, yani Müslümanlığa geçenlere divan toplantısı sonunda 50 akçe destek parası verilirdi. Eski toplumda din değiştiren biri bütün akrabalarını, cemaatini, hatta tezgahını gözden çıkarmış demektir. Bu nedenle ihtida eden dul kadın veya yalnız ihtiyarlara ev ve geçim imkanı dahi sağlanırdı. Divanın 3 ayda toplanması da ayrı bir törene bağlıydı. O gün Divan-ı Hümayun toplandığında Babüs Selam'dan içeri Babüs Sade önüne gelen, yani ikinci avluya toplanan Yeniçeri ortalarının zabitleri ve temsilcileri hastaten bir gülbank çekerlerdi. O gülgüle ve gürültü gerçekten muhteşem bir korodan çıkar ve yeri göğü inletirdi. O anda askere çorba ikram edilirdi. Çorba içilirse maaşlar, yani ulufe dağıtılmaya başlanırdı. İçilmezse isyan alametiydi. Birinci ortanın bir numaralı neferi padişahın kendisiydi. Çok ilginç bir ana nedir ve bütün ortaların ulufeleri 3 ayda bu şekilde dağıtılırdı. Bu gürültü ve mutantan töreni de başkentteki sefirler ve komşu hükümetlerden gelen elçilik heyetleri seyrederdi. Osmanlı Divan-ı Hümayun'u hiç şüphesiz ki 16. ve 17. asırdan sonra 18. asırda önemini kaybetmeye başladı. Daha az toplanır oldu. Buradaki mekanizmalar çok ilginçtir. 18. asırda imparatorlukta bir nevi ademi merkeziyet başlamıştı. Sınır eyaletlerinde, şehirlerde topluluklar kendi kendini yönetir gibiydiler. 19. asırda merkezileşme ise daha başka bir yapılaşma getirdi. Ortaya bakanlıklar çıktı. Görüldüğü gibi Divan-ı Hümayun belki bir parlamento değildir ama Türkiye merkezli idaresinin ve bürokrasisinin kökeni bu sarayda yatmaktadır ve Divan-ı Hümayun bunun başlangıcıdır. Divan-ı Hümayun'un dünyada benzerleri var mıdır? Hiç şüphesiz vardır. İspanya'da böyle bir divan vardır. Müşavirler toplanır, kral da oradadır. Kral toplantıya başkanlık etmez. kafes arkasından izler. Nihayet Moskova devletini idare eden değil de adeta zaruri bir müşavire görevini yüklenen Boyarskoye Duma, yani Boyarlar Meclisi vardır. Bu meclisin çar ile ilişkileri benzerdir. Ama onların içinde övünmek gibi olmasın, en hususi ve özgün protokolü olan, ihtişama çok dikkat eden, etiketin en ince teferruatında, ayrıntısında bile bir hikmet gizli olan bizim divanı Hümayun'dur. Burada bir kuralın aksaması çok önemli bir olay addedilmektedir. Toplantıya katılanlardan birinin sesini yükseltmesi önemli bir tenkit konusudur ve bir nevi kabine içi isyan gibi bir durumdur. Burada her türlü çatışma ve uyumsuzluk olabilir ama aynı zamanda da bir uyum vardır. Eğer hükümdarın kuvvetli bir kişiliği varsa veya vekili mutlakı duruma hakim oluyorsa işler iyi yürüyor demektir. Divan-ı Hümayun'un yanında sarayın kalemleri yer alır. Bu kalemde saklanan evrak bugün Başbakanlık arşivindedir. Çok yakın zamanlara kadar buradaydı. Şimdi onların yerine dünyanın en ilginç silah koleksiyonlarından biri var. Gelecekte inşallah bu silahları ayrı bir binada sergileyebilecek duruma geliriz. Divan-ı Hümayun'un ikinci merciği ise Bab-üs-Sade'nin hemen girişinden sonra yer alan arz odasıdır. Vezirler burada belirli zamanlarda padişaha layiha sunarlar ve sadrazam da telhis sunar. Divan üyelerinin padişahla görüştükleri bölümün önüne aynı zamanda tahtı çıkarken veya bayramlaşma töreni için altın taht konur. Yine cihat ilan edileceği veya 1826'da olduğu üzere padişahın yeniçerilere karşı halkı yanına çağırdığı durumlarda da sancak oraya dikilir. Topkapı Sarayı'nda orta avlu Osmanlı devlet mekanizmasının hemen bütün ana unsurlarını içermektedir. Sağlamlık, devamlılık, ananenin devamı yanında Yeniçerilerin büyük isyanlarda Bab-üs-Selam'dan içeri girip ayak divanı talep ettikleri yani padişahı zorladıkları da vakidir. Bunun sayısız kanlı örnekleri de gene burada görülmüştür. Bugün bu bölümün yanı başında bir fevkalade konum diyebileceğimiz saray mutfakları yer alır. Türk mutfağının imparatorluk mutfağının nasıl bir serencamı olduğunu tam anlamıyla bilmiyoruz. Şu kadarını söyleyelim ki dünyanın en büyük Çinli porselen koleksiyonlarından birisi tamamı 12 bin parçayla gene burada muhafaza edilmektedir. Bu bölüm sergilenme açısından restorasyona muhtaçtır. Divan-ı Hümayun'un yanı başında Harem-i Hümayun yer alır. Yani umumi devlet hayatından birdenbire hususi hayata geçilir. Bu padişahın evidir ve Divan-ı Hümayun'un üstündeki Kasr-ı Adl dediğimiz Adalet Kasrı İstanbul'un en iyi gözlendiği noktalardan biridir. Kasrın ihtişamının ilginç bir noktası da Ayasofya ve Sultanahmet gibi anıtların minareleriyle boy ölçüşmesidir. Divan-ı Hümayun'a profilini veren Rönesans üslubundaki bu kule yüksekliğinden çok zarafetiyle sarayı temsil eder. Yangından sonra 17. yüzyılda kâgir olarak inşa edilmiştir. Osmanlı döneminin bütün saraylarında, Bahçesaray'daki Han Saray'da, Edirne Sarayı'nda hatta 18. yüzyılda ünlü Ayan Konakları'nda bunun benzeri kuleler vardı. Ama hiçbiri böyle değildir ve Osmanlı Merkez Teşkilatı'nın en önemli organına kubbe altı, bu organın üyelerine kubbenişin rical dendiğini hatırlarsak devleti isimlendirmiştir. Bilhassa grup zamanı Haliç'in hala bir altın boynuz gibi parladığını buradan görmek mümkündür. Bab-üs-Selam'dan ve Bab-üs-Sade'den içeri geçtiğimiz vakit dünya tarihinin en orijinal imparatorluk okulu yani Enderun-u Hümayun göze çarpar. Bugün birçok eserin sergilendiği bu avlunun etrafında imparatorluğu yönetecek devşirme çocukların etkin olanlarının yetiştirildiği, eğitildiği ve hem de hizmet gördükleri Enderun yer almaktaydı. İleriki sayfalarda Enderun üzerinde ayrıca duracağız. Sultanahmet. Sultanahmet dünyanın başlangıç noktası olan bir meydandır. Çünkü Sultanahmet meydanına inerken meydanla Ayasofya'nın arasındaki tam yere batan sarayı dediğimiz Tarnıca gireceğimiz yerde bir milyon taşı vardır. Bu imparatorluğun dört bir tarafına uzanan yolların başlangıç noktasıdır. İstanbul 4. asırdan bugüne kadar bir dünya başkentidir ve tarihin ve talihin yardımıyla da bu vasfını sürdürmektedir. Bir ara iktisadi krizlerin, fakirleşmenin, iki harbin getirdiği yıkıntıların etkisiyle bir kıyıya itilmiş büyük ve güzel bir şehir olan İstanbul, şimdi tekrar bir kültür başkenti olma yolundadır. Öyle ki bazı günler 2-3 paralel konserle sanatseverler hangisine yetişeceklerini bilmiyorlar. İstanbul aynı zamanda çok büyük fakirliğin, problemlerin ve hizmetlerdeki adaletsiz dağıtımın da alanıdır. Bunların hepsinin üstesinden geldiğimiz zaman Türkiye olarak bu büyük kültür başkentinin sorunlarını çözmüş olacağız. Yere batan sarnıcının etrafında maalesef son 50 yılda birilerinin kayırmasıyla bir takım yüksek binalar yapıldı ve mevcut binalar halen yükseltiliyor. Oysaki yere batan sarnıcının ve diğer sarnıçların korunması için iki Roma İmparatorluğu döneminde de 330'larda ortaya çıkan hipodrom, at meydanı ve onun ardılı Osmanlı dönemindeki at meydanına yüksek yapı pek kondurulmadı. İbrahim Paşa Sarayı gibi yapılar, 19. asırda ticaret mektebi olan Marmara Üniversitesi Rektörlük Binası ve bugün İstanbul Tapu Binası olan Defteri Hakani Nezareti dışında da buralarda yüksek bina yoktur. Şu sıralarda bir otel yapma merakıyla buranın silüetinin bozulacağından korkuluyor. Zira İstanbul'da At Meydanı dediğimiz Sultanahmet Meydanı, etrafına yapılacak binaların bölgenin bütün dokusunu bozması, mimari tehlike yaratması bir yana, asıl 1000 yıllık, 1500 yıllık başkentin altındaki arkeolojik zenginliklerin temel kazılar sırasında tahrip edilme endişesi vardır. Buna dikkat edilmesi gerekmektedir. Meydanda bugün oldukça sevimsiz yapılar da vardır. Bunlardan bir tanesi Sultanahmet Adliyesi'dir. Ünlü bir mimarımızın eseri olmasına rağmen onun en iyi çalışmalarından biri sayılmaz ve meydanın hem silüetini bozmuş hem de mahkemenin yarattığı iş hacmi dolayısıyla lüzumsuz bir trafik problemi ortaya çıkmıştır. Sultanahmet bizim çok dikkat etmemiz gereken bir noktadır. Çünkü burası İstanbul'un 1500 yıllık bir asalet beratıdır. Sultanahmet Meydanı ve onun etrafındaki eserlere sahip olan bir millet ve bir memleket, kültürüyle ve tarihi şahsiyetiyle haklı olarak övünebilir. Bunun tahrip edildiği, dikkat edilmediği, etrafındaki çirkinliklere göz yumulduğu ölçüde de böyle bir ünvana ve böyle bir övgüye layık olamadığımız açıktır. Hipodrom 500 yıllık dünya başkentinin merkezi noktası sayılırdı. Nitekim buradaki eserlere baktığınız zaman bunu görürsünüz. Ortada 3. Tutmosis'e ait bir dikili taş vardır. Bu dikili taş Theodosius zamanında Mısır'dan getirilmiştir. Demek ki 19. yüzyılda Paris ve Londra gibi kolonyalist devletlerin başkentlerinin Mısır'dan dikili taş, obelisk, taşıma adetinin kökü bir yerde buraya kadar uzanmaktadır. Bu zarif dikili taş ve arkadaki Sultanahmet'in cephesi tesadüfen adeta eski Mısır mabetleri cephesi gibi bir manzara yaratmaktadır. Hatta daha da güzeldir çünkü caminin mimari ve geometrik görünümü o dikili taşla inanılmaz bir uyum içerisindedir. Geçmişte İbrahim Paşa Sarayı ve bugün İslam Eserleri Müzesi olan binanın balkonundan bu manzarayı seyretmenizi tavsiye ederiz. Onun yanı başında Platea, yani Peloponnesos savaşları diyebildiğimiz klasik Yunan çağındaki iç harpten sonra yapılan sulhun nişanesi olarak Delfi'deki Apollon mabedine sunulan bir kazan şeklindeki büyük tunç sunağın ayaklarından biri yer alır. Yılan başlı bronz bir sütundu bu, hoş bir ayaktı ve göz alıyordu. Zannederim düşen uç yanı Yılanbaşı Arkeoloji Müzesi'nde halen görülebilir ve 3. sütun Konstantin Porfirogenetos dediğimiz, yani imparatorluk alameti sayılan Porfir'de doğmuş olan İmparator Konstantin'in Bizans'ın mutantan törenleri çok düşkün ve törenleri teşvik eden imparatorunun diktirdiği bir sütundur. Konstantin bu örme sütunun etrafında sarı pirinç kaplatmış ve sütun altın gibi parıldıyormuş. 1204 Haçlıları, yani Batı Avrupa'dan gelen görgüsüz ve vahşi kalabalık, bunu altın zannederek sütunun etrafındaki pirinçleri söküp götürmüşler. Bir Avusturyalı dostum, bunu altın zannedip kaplamayı sökenler mi yoksa kaplamayı yaptıranlar mı daha ahmak ve zevksiz, tartışılır demişti. Her halükarda bu İstanbul'dur ve hipodromun Bizans devrinden beri yaşadıkları Osmanlı devrinde de devam etmiştir. Sultanahmet bu mutantan gösterişli tarihini en son Halide Edip Adıvar'ın konuştuğu mitingle tamamlamıştır. Sultanahmet'i bugün bir turistik merkez olarak görüyoruz. Aslında turistik bir merkez olmaktan çok bütün medeniyetimizin ve tarihimizin kalbi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ayasofya 532 Nika isyanının bir sonucudur. Çünkü İmparator Justinianus ve karısı Theodora'ya karşı ayaklananlar Nika, zafer diye bağırıyorlardı ve o arada yaktıkları bir ahşap kilise Ayasofya adını taşıyordu. Bugünkü anıt imparatorun kiliseyi yeniden yaptırmasıyla ortaya çıkmıştır. Ayasofya 537 yılında uzun bir inşaattan sonra açılan bu büyük kilise üstünden geçen 1000 yılın sonunda Saint-Pierre, Süleymaniye ve aşağı yukarı bir 50 yıl sonra da yanı başındaki Sultanahmet yapılana kadar bütün dünyanın en büyük mabediydi. Bütün milletlerin, Hristiyan ve Müslüman milletlerin özendiği, model aldığı bir yapıydı. Menkıbeler halinde bu milletlerin hayatında ve edebiyatında yerini alırdı. Ayasofya'nın özelliği geniş bir kubbesi bulunmasıdır. Geniş kubbe daha evvelde vardı. En azından Roma'daki Pantheon dediğimiz mabet böyledir. Ne var ki o bir bardağın üstüne oturtulmuş yarım elma gibidir. Bu tarz bir mimarinin tekniğin daha kolay olduğu söylenmektedir. Burada ise aydınlı ve milletli yani Tralleisli ve Miletoslu, Isidoros ve Anthemios ilk çağın iki meşhur genç klasik mimarıdır. Adeta trigonometrik bir harikayla bu geniş kubbenin ayaklarını sütunlara oturtarak ayakta tutmayı becerebilmişler ve bunun ortaya çıkardığı zarafet dolayısıyla da Ayasofya hemen yapıldıktan sonra önemli bir çöküntü ve tamir geçirdikten ve bir tamirden daha sonra aşağı yukarı önemli bir tamir görmeden Mimar Sinan zamanına ve günümüze kadar gelmiştir. En son geçirdiği tamirat Sultan Abdülmecit devrinde İtalyan Fossati biraderlere yaptırılmıştır. İşte bu sırada da kubbedeki ve bütün caminin içindeki eski freskler kitap halinde bastırılmıştır. Bunu finanse eden de yazılan talebine rağmen Rus çarı olmamıştır. Sultan Abdülmecit bunu finanse etmiştir. İlk büyük katalogda Ayasofya'nın ilmi sanat kataloğu Sultan Abdülmecit Han'a ithaf edilerek basılmıştır. Ayasofya belirttiğimiz gibi 16. asra kadar tekti ve hiç şüphesiz ki şehri fethedenler tarafından camiye çevrilmiştir. Bu camideki bütün törenler, bütün kamet getirmeler, hutbeler kendine özgü bir ritüele, bir etikete, bir adetler silsilesine tabidir. Ayasofya bu nedenle çok önemli bir dini merkezdi. 1930'larda Ayasofya'nın bir müze haline getirilmesi yeni cumhuriyetin adeta beynelmilel alandaki bir yeni yorumu gibi ele alınabilir. At meydanı isminin Sultanahmet'e çevrilmesi doğrudan doğruya imparatorluğumuzun genç padişahı 14. Padişah Sultanahmet'in ki çok genç tahta çıktı ve ölümü de öyle oldu Sultanahmet Camii'ni yaptırmasıyla ilgilidir. Caminin özelliği altı minaresi olmasıdır. Bu yüzden Medine'de Ravza-i Mutanhara'daki büyük camiye bir minare daha ilave edilmek zorunda kılınmıştır. Sultanahmet Osmanlı mimarisinin son şaheseri, son sentez parçasıdır ve bilhassa Çinlileri ile ünlüdür. Sultanahmet Meydanı'na girdiğiniz zaman Sultanahmet'in minarelerinden okunan ezanla yanı başındaki camilerin bir nevi koral halde birbirlerini izlediklerini, mukabelede bulunduklarını görürsünüz. Meydanın zaman içerisinde kendine özgü gelenekleri oluşmuştur. Bunun üzerinde durmak lazım. Mesela biraz daha aşağıdaki Şehit Mehmet Paşa dediğimiz Sokulu Mehmet Paşa Camii de aslında meydanın dışında olmasına rağmen bu manzumenin içinde düşünülmelidir. Sultanahmet Meydanı yani eski Bizans hipodromu kanlı ayaklanmaların, yarışların yeriydi. Burada mesela Nika isyanı gibi ayaklanmalar Osmanlı devrinde de görülmüştür.